Ayrım 39.
Ne dedi? Sen bir dolandırıcıyla beraber Oblomov'a içki içirip kız kardeşinin adına bir senet imzalatmışsın. Doğru mu? Dedi. Bir dolandırıcıyla beraber dedi mi? Sahi. Evet dedi. Kim olabilir bu dolandırıcı? Sen tanımazsın herhalde. Sakın sen olmayasın. Benim adım bu işe nasıl karıştı? Git Alman'la senin Oblomov'una sor. Herif her şeyi çakmış. Peki ama birader, sen başka birinin adını verseydin, benim bu işe karışmadığımı söyleseydin. Öyle ya, sen hiç böyle işlere karışır mısın? Genel müdür bir dolandırıcıyla birlikte deyince sen ne cevap verdin? Bu sözü için herifi Tonga'ya bastırabilirdin. Tonga'ya bastırabilirmişim. Sen bir dene bakalım. Bir şeyler söylemek istedim. Yalan efendim, iftira ediyorlar. Benim Oblomov'la falan hiçbir ilgim yok. Bunlar Tarantiyev'in işleri diyecektim ama dilim tutuldu. Ayaklarına kapanmaktan başka bir şey yapamadım. Peki ne olacak? Seni mahkemeye mi verecekler yani? Benim hiçbir ilgim yok bu işle, biliyorsun. Senin durumun. İlgisi yokmuş. Daha da neler. Yo dostum, bu işte yanarsak benden önce sen yanarsın. Oblomov'a içki içiren kimdi? Onu kim korkuttu? Ama bunu bana sen yaptırdın. Sen bunadın mı Allah aşkına? Benim bu işlerden hiç haberim yok. Bu seninki nankörlük vallahi. Sayemde bunca paralar kazandın. Benim aldığım sadece 300 ruble. Ya bütün sorumluluğu ben yükleneyim değil mi? Amma da açık gözsün. Hayır, asıl benim bir şeyden haberim yok. Kız kardeşim bana senedi tasdik ettirmemi söyledi. Kendisi kadın olduğu için bu işleri beceremiyordu. Sen bir de zatiyorti şahit oldunuz. Sorumlu olan sizsiniz. Bari git kız kardeşinle konuş. Kardeşinin başına iş açmak istemez elbet. Kardeşim sersemen biri. Onunla ne yapılır? Ne söylüyor? Ne söyleyecek? Ağlayıp duruyor. İlya için bana borcu yok diyor. 10 para vermedim diyor. Başka bir şey demiyor. Ama sende bir senedi var. Bu işte sen bir şey kaybetmiyorsun. Al sana hediyem olsun istersen. Ondan ne alabilirim? Evi, sebze bahçesini mi? 1000 ruble bile etmez. Ev zaten parça parça dökülüp gidiyor. Hem sonra ben o kadar aşağılık bir adam mıyım? Kardeşim çocuklarıyla gidip dilensin mi? Demek bizi mahkemeye verecekler. Bu işten ucuz kurtulsak bari. Artık bana yardım edersin kardeş. Ne mahkemesi, yok öyle şey. Genel müdür sizi şehirden kovduracağım dedi. Fakat Alman bırakmadı. Oblomov'un adı bu işlere karışmasın dedi. İyi öyleyse, aman ferahladım. Hadi bir şey içelim. Ne içmesi? Kimin cebinden? Senden herhalde. Ne diye senden içmiyoruz? Bugün de bir yerden 7 ruble kıvırmışındır. Ne kıvırması? Bana olan oldu. Daha genel müdürümüzün söylediklerini bitirmedim. Tarantiyev tekrar telaşlandı. Ne var? Ne söyledi başka? İstifanı ver dedi. Deme yahu. Dur ben gider o Oblomov'a gösteririm. Öyle bir küfür ederim ki. Zaten senin işin gücün küfür. Başka şey yaptığın yok. Yo ne dersen de herife bir iyi küfür etmeliyim. Ama dur. Belki haklısın, biraz daha sabretmeli. Bak aklıma ne geliyor, dinle. Nedir yine, söyle bakalım. Mükemmel bir iş yapılabilir. Ama senin orada oturma işin çok fena. Niçin? Niçin mi? Kız kardeşinle Oblomov'un mercimeği fırına verecekleri bir zamanı gözetleyip şahitleri de getirdin mi? Tamam. Artık Alman da bir şey yapamaz. Şimdi artık memur filan değilsin. Aleyhine dava açarsın. Kanun senden yana olur. O zaman Alman da korkar, seninle anlaşmaya bakar. Evet, belki böyle bir şey yapabilirim. İyi buluşlarım var. Ama uygulamaya gelince boş çıkıyor. Zatiyorti'ydi öyle. Ama ben çaresini bulurum. Sen dur hele. Benim aşçıyı onların mutfağına gönderirim. Anisya ile ahbap olur, olanı biteni anlar. Sonra gel içelim şimdi. Hadi içelim. Sonra ben Oblomov'a gideyim. Stoltz Oblomov'u köye götürmeye çalıştı. Fakat Oblomov bir ay daha kalmak için o kadar yalvardı ki Stoltz acıdı. Oblomov bu ay içinde işlerini düzeltecek, evi başkasına devredecek, Petersburg'daki bütün takıntılarını söküp atacak, böylece bir daha dövmesine lüzum kalmayacaktı. Zaten yapılacak ev için eşya alması da gerekiyordu. Evin işlerine bakacak Agafya Matveyevna gibi birisini bulmak da istiyordu. Onu kandırıp götüreceğini umuyordu. Evini satıp gelir, orada kendisine layık ev işleri bulur diyordu. Stoltz sözünü keserek sordu. Bu ev sahibi konusunda sana bir şey sormak istiyorum İlya. Onunla senin aranda ne var? Oblomov kıpkırmızı oldu. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi anlıyorsun. Yoksa böyle kızarmazdın. Bana bak İlya. Seni uyarmak işe yararsa dostluğumuz adına senden ihtiyatlı olmanı rica edeceğim. Niçin? Neden bahsediyorsun? Ondan öyle ateşli ateşli söz ediyorsun ki onu... Oblomov zoraki bir gülüşle. Sevdiğimi sanıyorsun öyle mi? Daha da neler dedi. O zaman daha fena. Bu işte sevgi yok da sadece... Andrei, sen benim hiç ahlaksızlık ettiğimi gördün mü? O halde niçin kızardın? Sen böyle bir şey düşündüğün için. Stoltz şüpheyle başını salladı. Dikkat et, ayağın kayar kuyuya düşersin İlya. Böyle kültürsüz bir kadın, bu renksiz hayat, bu bayağı, bu manasız çevre. Of. Oblomov bir şey söylemedi. Peki, alasmaldık. Olga'ya seni yakında bizde yahut Oblomovka'da göreceğimizi söyleyeceğim. Unutma, seni dünyada rahat bırakmaz. Muhakkak, muhakkak. Söyle, izin verirse kışı sizinle geçiririm. Ne iyi olur. Stoltz o gün gitti. Akşamüstü Tarantiyev geldi. Oblomov'a küfürü basmak için sabırsızlanıyordu. Ama Tarantiyev düşünemiyordu ki Oblomov İlyinskilerle düşe kalka onun gibilerle anlaşmak alışkanlığını yitirmiş, kabalığı, hayasızlığı, uyuşuk bir hoşgörüyle değil, nefretle karşılamaya başlamıştı. Oblomov daha sayfiyede görüştükleri zaman değişmişti. Ama Tarantiyev çok seyrek geldiği zaman hep başkaları da bulunduğu için aralarında tatsız çatışmalar olmamıştı. Tarantiyev elini uzatmayarak kötü bir bakışla ''Merhaba hemşeri'' dedi. Oblomov pencereden dışarı bakarak soğuk soğuk ''Merhaba'' dedi. ''Veli Nimet'in gitti değil mi?'' ''Evet gitti, ne olacak?'' ''Yaman Veli Nimet doğrusu. Beğenemedin mi?'' ''Hayır, beğenmem. Elimde olsa asarım.'' ''Yok canım, seninle beraber aynı ağaca.'' ''Niçin?'' ''Çünkü namuslu olmak zorundasın. İnsanın borcu oldu mu öder. Kaçamak yapmaya kalkmaz. Sen yaptığını beğendin mi?'' ''Bak bana Mihail Andreyevich, rica ederim bu numaraları bırak. Tembelliğimden, kalenderliğimden yıllarca seni dinledim. Biraz vicdanın vardır sanıyordum. Yokmuş. Sen ve aşağılık arkadaşın beni aldattınız. Hanginiz daha fenasınız bilmem ama ikinizden de iğreniyorum. Dostum geldi de beni düştüğüm dolaptan kurtardı. Dostunu sevsinler. Nişanını da elinden almış. Seni çiftliğinde de soyduğundan haberim var. Aman ne veli nimet. Senin sersemlikte eşin yok iki gözüm.'' ''Lütfen bu iltifatları kes.'' ''Hayır, kesmeyeceğim. Benden ne kötülük gördün? Nankör. Seni buraya yerleştirdim. Sana elmas gibi bir kadın buldum. Seni rahatlığa kavuşturdum. Sana bunca faydalar sağladım. Bir de bana dirsek çeviriyorsun ha. Bir Almanın vesayeti altına giriyorsun. Senin çiftliğini kiralıyor. Sen dur hele. Daha çok soyacak seni. Sana hisse senetleri bile satacak. Bak görürsün. Seni sokaklarda dilendirecek. Enayilik ediyorsun diyorum sana. Hayvanın birisin sen. Nankör bir hayvan.'' Oblomov tehditle ''Tarantiyev'' diye bağırdı. ''Ne bağırıyorsun be? Bağıracak olan asıl benim. Bütün dünyaya senin bir budala, bir hayvan olduğunu duyuracağım. İvan Matveyeviç'le ben sana iyilik ettik, işlerine baktık. Sana köle gibi hizmet ettik. Her arzunu yerine getirmek istedik. Sen tuttun, adamcağızı amirlerine jurnal ettin. Onu işinden, ekmeğinden ettin. Ayıp şey, çirkin şey bu senin yaptığın. Gelirinin yarısını ona vermelisin. Hadi bari onun adına bir senet yaz da ver. Şimdi sarhoş filan değilsin. Aklın başında. Hadi ver diyorum sana. Yoksa çıkmam buradan.'' Ev sahibiyle Anisya kapıdan görünerek ''Ne bağırıyorsunuz böyle Mihail Andreyevich?'' dediler. ''Yoldan geçen iki adam durmuş sizi dinliyor.'' Tarantiyev bağırdı. ''Bağıracağım işte. Budalayı aleme rezil edeceğim. Sen tut bir Alman serserisine soydur kendini. Üstelik herif metresini de...'' Odanın içinde bir şamar sesi çınladı. Oblomov'dan yüzüne bu şamarı yiyen Tarantiyev derhal kendine geldi. Bir iskemleye düştü. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Elini yüzüne götürdü. Sapsarı kesilmiş, nefesi durmuş bir halde. ''Bu ne demek? Ne oluyor? Ne demek? Bana hakaret öyle mi? Bunun hesabını sorarım sana. Derhal valiye şikayet edeceğim. Gördünüz değil mi?'' İki kadın hemen ''Biz bir şey görmedik.'' dediler. ''Ya... demek bana tuzak kurdunuz. Burası soyguncu yatağı, eşkıya sürüsü. Toplanmış adam öldürecekler.'' Oblomov öfkeden sapsarı kesilmiş, titreyerek ''Defol buradan, dolandırıcı herif. Hemen git buradan. Yoksa seni bir köpek gibi gebertirim.'' dedi. Etrafında bir sopa aradı. Tarantiyev bağırdı. ''Katil var. İmdat. Adam öldürüyorlar. Can kurtaran yok mu?'' Oblomov Zahar'ı çağırdı. ''Zahar, bu aşağılık herifi at dışarı. Bir daha da buraya ayak bastırma.'' Zahar parmağını uzatarak ''Hadi gel bakalım. Bak şurada haç var. Şurada da kapı.'' dedi. ''Ben senin evine gelmedim. Dostlarımın evine geldim.'' Agafya Matveyevna ''Teşekkür ederiz. Sizi istemiyoruz Mihail Andreyevich.'' dedi. ''Bana değil, kardeşime geliyordunuz. Sizi günahım kadar sevmem. Gelip burada yiyip içiyorsunuz, üstelik bir de yaygara koparıyorsunuz.'' ''Ya, demek böyle konuşuyorsunuz bayan. Çok güzel. Kardeşin gelir sana anlatır dünyanın kaç bucak olduğunu. Bu hakaret senin de yanına kalmaz. Şapkam nerede? Allah belanızı versin. Haydutlar, soyguncular, ben size gösteririm.'' Köpek zincirini koparacak gibi dört yana sıçrayıp havlıyordu. O günden sonra Tarantiyev ile Oblomov bir daha birbirlerini görmediler. Stotz birkaç yıl Petersburg'a gelmedi. Bir aralık Olga'nın çiftliğine ve Oblomovka'ya uğradı. İlya İliç'e yazdığı bir mektupta köye gitmesi ve artık yoluna girmiş olan Oblomovka'nın yönetimini eline alması için yalvarıp yakarmıştı. Kendisi Olga ile Kırım sahiline gidiyordu. Çünkü Odessa'da bir işi var. Hem de Olga'nın lohusalığından beri sağlığı bozulmuştu. Sahilde rahat ve sakin bir yere yerleştiler. Evleri küçük ve gösterişsizdi. İç ve dış yapısının özel bir üslubu vardı. Döşenmesinde sahiplerinin zevki, düşünüşü belli oluyordu. Oraya birçok eşya getirmişlerdi. Her tarafta Rusya'dan, yabancı memleketlerden gönderilmiş paketler, sandıklar, bavullar görünüyordu. Konforu seven bir adam, belki bu birbirine uymayan mobilyaları, eski resimleri, kolları bacakları kırılmış heykelleri, çoğu değersiz fakat birer hatıra olarak sevilen ufak tefek ziynet eşyasını görünce omuzlarını silkerdi. Ancak zevk sahibi bir insan şu ya da bu resme, zamanla sararmış bir kitaba, eski bir çiniye, eski paralara gözleri parlayarak bakabilirdi. Çeşitli devirlere ait eşya başkaları için anlamsız fakat kendilerine mutlu bir anı, unutulmaz günleri hatırlatan ıvır zıvır, yığın yığın kitaplar ve notalar sıcak bir hayat nefesiyle doluydu ve insanda güzel duygular uyandırıyordu. Etrafta her şey tabiatın güzellikleriyle, evde de her şey insan düşüncesinin, insan sanatının güzellikleriyle parıldıyordu. Stoltz'un babasına ait olan yüksek yazı masası ve meşin eldivenler oradaydı. Bir köşede bir dolapta çeşitli madenler, kabuklar, dolmuş kuşlar, kil parçaları, ticari eşya numuneleri vardı. Dolabın yanında babasının eski yağmurluğu asılıydı. Evin şeref yerinde büyük, altın yaldızlı bir piyano duruyordu. Ev baştan aşağı asma, sarmaşık ve mersin dallarıyla kaplıydı. Balkonun bir tarafından deniz, bir tarafından da şehre giden yol görünüyordu. Orada Olga, işine giden Stoltz'un dönmesini beklerdi. Uzaktan onu görür görmez aşağı iner, renk renk bir çiçek bahçesinden, uzun kavaklı yollar arasından koşar ve hep yeni evliymiş gibi yanakları kızarır, gözleri parlayarak kocasının boynuna atılırdı. Stoltz'un aşk ve evlenme üstüne düşündükleri acayip ve aşırı görülebilirdi. Ama bunlar yalnız kendine ait düşüncelerdi. Bu konuda da en rahat ve kendine göre en basit olan yolu seçmişti. Fakat basit olmayı öğrenmek için ne kadar vakit, ne kadar sabır, ne kadar çaba gerekmişti. Stoltz babası gibi hayatta her şeyi, en saçma şeyleri bile ciddiye alırdı. Belki o, Almanların her şeye ve evlenmeye ukalaca önem verişlerine özeniyordu. Fakat annesinin şarkıları, tatlı sözleri, prensin evindeki değişik hayat, üniversite, kitaplar ve hayat Andrei'yi babasının dümdüz apaçık yolundan biraz ayırmıştı. Rus hayatı için için ona damgasını vurmuş, günlerinin renksiz tablosuna bir genişlik, bir canlılık vermişti. Andrei duygularını bir ukala gibi set çekmez, hatta kendini hayallere bile kaptırdığı olurdu. Fakat aklı her zaman başında kalırdı, ayağı hiç yerden kesilmezdi. Belki tabiatındaki Almanlık ya da başka sebeplerle gerçek hayat karşısında düşünceleri hep pratik sonuçlara doğru giderdi. Ruhça sıhhatli olduğu için vücutça da sıhhatliydi. Çocukken hareketliydi, yaramazdı. Fakat yaramazlık etmediği zaman babasının nezareti altında ciddi ciddi çalışırdı. Hayallerle kaybedecek vakti yoktu. Muhayyilesi de, kalbi de fenalık için işlemiyordu. Annesi her ikisinin de temiz kalmasına dikkat etmişti. Delikanlıyken gençlik güçlerini içinde saklamış, hayatta erkenden anlamıştı ki insanın neşesi de, kudreti de bu taze kalan güçlerden doğar. Ruh bu gençlik kuvvetleriyle beslendikçe hayatın karşısında gevşemez. Gemisini her rüzgarda yürütür. Hayatı bir yük olarak değil, bir vazife olarak görür. Stoltz, insan kalbinin esrarlı kanunlarını derin bir merakla anlamaya çalışırdı. Yaşlanıp etrafa bakmaya başladığı zaman kendiliğinden ya da bilinçli olarak güzelliğin hayal gücü üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu, izlenimlerin nasıl duygu haline geldiğini, duyguların nasıl başlayıp nasıl geliştiğini görmüş, aşkın dünyayı Arşimet'in manivelası gibi oynattığına inanmaya başlamıştı. Anlamıştı ki aşk, geniş, inkar edilmez bir iyilik ve doğruluk kaynağı olduğu kadar, aşırılık ya da yanlış anlama halinde çirkinliklerin, sahteliklerin de kaynağıdır. İyi tarafı hangisi, kötü tarafı hangisiydi? İki taraf birbirinden nerede ayrılıyordu? Kendine aşkın sahte olanı hangisi sorusunu sorunca geçmişe ve bugüne ait sayısız yüzler, çeşitli maskeler hatırlıyordu. Kah gülümseyerek, kah yüzü kızararak, kah kaşlarını çatarak gözlerinin önünden geçen kadın erkek aşk kahramanlarını seyrediyordu. Çelik eldiven giymiş Don Kişotlar ve 50 yıl görmeden sadık kaldıkları ideal sevgililer. Saf, iri gözlü, gül renkli, çobanlar ve kuzular arasındaki sevgililer. Zeki bakışlı, fettan tebessümlü, süslü püslü merkezler. Kendilerini öldüren, asan, boğan verterler. Sonsuz gözyaşları döken, manastırlara çekilen solgun bakireler. Uzun bıyıklı, ateşli bakışlı delikanlılar. Hem saf, hem şuurlu çapkınlar. Aşık olduklarını göstermekten ödleri kopan, fakat gizli gizli hizmetçilerini seven kurnaz budalalar. Daha nice nice aşıklar. Gerçek aşk hangisi diye sorduğu zaman hafızasında ve çevresinde bir kadına basit, dürüst, derin ve sarsılmaz bağlarla bağlanmış insanlar arıyor, bulamıyordu. Bulsa bile bu bağlanmanın da bir kuruntu olduğunu, ergeç bir hayal kırıklığıyla sonuçlandığını görüyor ve bu yüzden zaman zaman hüzne, umutsuzluğa düşüyordu. Herhalde bu mutluluğa tam olarak kavuşmanın imkanı yok. Ya da böyle bir aşkı bulmuş olanlar korkak insanlardır. Aşklarından utanıyorlar. Aşık olmayan insanların kurnaz budalaların karşısında duygularını gizliyorlar. Belki sathi ruhlarında aşk çiçeğinin kök salıp bir ağaç gibi büyümesine ve dallarını bütün hayata yaymasına imkan olmadığı için aşkı inkar eden, kötüleyen bu zavallılara acıyorlar. Kendi mutlulukları adına affediyorlar onları. Evlenmelere, kocalara bakıyor. Hepsinde karılarına karşı bir sfenks hali. Anlatılamayan, söze dökülemeyen bir taraf görüyordu. Bununla beraber bu kocalar evlilik hayatının yolunda halledilecek hiçbir mesele, çözülecek hiçbir düğüm kalmamış gibi vakarlı adımlarla rahat rahat yürüyorlar. Belki bu adamların hakkı var. Belki gerçekten başka hiçbir şey aramak gerekli değil diyordu. Bu insanlar aşkı evlenmenin bir alfabesi veya bir salona girerken eğilip selam vermek gibi bir nezaket kuralı olarak çabucak öğreniyor ve daha önemli işlere geçiveriyorlardı. Hayatın bahar mevsimini bir an evvel arkada bırakmak için sabırsızlanıyorlar. Hayatta birçokları evlendikten sonra bütün ömürleri boyunca kadınlarına bir zaman onları sevecek kadar budala olmalarına kızar gibi ters ters bakıyorlardı. Bazıları da yıllarca, hatta bazen ihtiyarlıkta bile aşka bağlı kalıyorlar, fakat dudaklarında hep çapkınca bir gülümsemeyle yaşıyorlardı. Birçok insanlar bir çiftlik satın alıp işletir gibi evleniyorlardı. Kadın evine çeki düzen veriyor, işleri yapıyor, annelik, mürebbiyelik ediyordu. İyi bir iş adamı çiftliğinin manzarasına nasıl bakarsa onlar da aşka öyle bakıyorlar. Yani zamanla ona alışıyor ve artık farkına varmaz oluyorlardı. Stoltz kendi kendine soruyordu. Niçin böyle oluyor? Acaba tabiat mı böyle olmasını istiyor? Yoksa kusur eğitimimizde, öğretimimizde mi? Tabii büyüsünü yitirmeyen, gülünç hallere düşmeyen, ateşi sönmeden değişen ve gelişen sevgiyi nerede aramalı? Bu dünyayı saran rahmetin, bu tabiat kudretinin gerçek tabii rengi nedir? Gözlerini bir peygamber gibi uzaklara dikiyor ve sisler arasında aşkı, onun rengine, ışığına bürünmüş bir kadınla birlikte basit fakat tertemiz, nurlu bir hayal halinde görüyordu. Muayilesinin bu avare taşkınlığını hemen dizginleyerek gülümsüyor ve bir hayal. Hayal bu, diyordu. Ama ne yapsa bu hayal çıkmıyordu aklından. İlk zamanlar bu hayal gelecekte rastlayacağı meçhul bir kadına aitti. Fakat Olga büyüyüp de onda sadece açılan bir çiçeğin güzelliğini değil, hayat savaşına hazır bir kuvvet, bir anlaşma yeteneği de görünce hafızasında saklı kalan eski aşk hayali önüne çıktı ve Olga'nın şekline büründü. Ve ona öyle geldi ki birbirlerine karşı besledikleri duygular yapmacıklara, gülünç gösterişlere dökülmeden aradığı gerçek aşk olabilirdi. Stoltz aşk ve evlenme sorunları üzerinde oyalanmadı. Para, mevki, aile düşüncelerini işe karıştırmadı. Fakat durup dinlenmek bilmeyen iş hayatı ile aile hayatını nasıl birleştireceğini, seyahatleri, işleri nasıl bırakıp evine bağlı bir koca olabileceğini düşündü. Hareketli, gürültülü iş alemini bırakınca ev hayatını neyle dolduracaklardı? Çoluğa çocuğa karışmak, onlara terbiye vermek, hayatlarına yön vermek de şüphesiz kolay ve önemsiz bir iş değildi. Fakat ona sıra gelinceye kadar bir hayli zaman vardı. Bu arada ne yapacaktı? Bu mesele üzerinde öteden biri düşünür ve bekarlık hayatından hiç de yakınmazdı. Güzellik karşısında yüreği çarpmaya başlar başlamaz hemen evlilik zincirlerini boynuna takmak hevesine kapılmazdı. Onun için Olga'ya bir kız olarak hep yukarıdan bakmış, onu sadece sevimli, istidatlı bir çocuk olarak görmüştü. Onunla şakalaşır, söz arasında onun canlı ve işlek dimağına cüretli bir fikir, hayat hakkında doğru bir görüş atar ve farkına varmadan olayları çabuk kavramasına, her şeyi doğru görmesine yardım ederdi. Fakat az sonra hem Olga'yı hem de ona verdiği dersleri unutuverirdi. Gerçi zaman zaman Olga'nın ileri görüşleri ve işlek bir zekası olduğunu, hiçbir halinde sahteliğe düşmediğini, kendini herkese beğendirmek istemediğini, duygularının sade ve içten olduğunu, her şeyi taklitsiz, özentisiz ve kendiliğinden yaptığını, düşüncelerinin cüretli, taze ve sağlam olduğunu fark ederdi. Fakat onun nasıl olup da bu değerleri kazandığını bir türlü açıklayamaz. Bunda kendisinin gelişigüzel verdiği derslerin ne kadar etkisi olduğunu bilemezdi. O zaman daha fazla dikkat etseydi anlardı ki Olga kendi yolunda tek başına yürüyordu. Teyzesinin şöyle böyle göz kulak olması onu ancak aşırı gitmekten koruyor. Fakat dadı, büyük anne, teyze nüfuzu, aile, sınıf gelenekleri, köhne adetler, kurallar altında ezilmiyor, çiğnenmiş bir yolda zorla itilmiyor. Kendi zekası, sezişi ve duygularıyla bulduğu yeni bir yolda yürüyordu. Tabiat ona bu gücü bol bol vermişti. Teyzesi ne düşüncesine ne de iradesine despotça karışıyordu. Olga hayata dikkatle bakarak ve dostunun sözlerini, öğütlerini de dinleyerek birçok şeyleri kendi kendine buluyor, kavruyordu. Stoltz bunu anlayamamıştı. Sadece ondan ileride, çok uzak bir gelecekte birçok şeyler bekliyor ama kendinin hayat arkadaşı olacağını aklından geçirmiyordu. Olga'nın gururu ve utangaçlığı yüzünden Stoltz uzun zaman onu anlayamamış ve ancak bir yabancı memlekette müthiş bir cenkleşme sonunda unuttuğu çocuğun zamanla ne kadar sade, ne kadar sağlam ve tabii bir insan örneği olduğunu hayretle görmüştü. Ancak o zaman doyurmak zorunda kaldığı fakat hiçbir zamanda tamamıyla doyuramadığı bu ruhun ne kadar derin olduğunu yavaş yavaş fark etmişti. Önceleri Olga'nın tabiatındaki canlılıkla savaşmak, gençlik ateşini, coşkun atılışlarını dizginlemek, hayatlarını bir zaman içinde olsa düzgün bir gidişe sokmak gerekmişti. Fakat yine birden hareketli dimağı, yorulmak bilmeyen kalbi yeni meseleler ortaya atıyordu. Coşkun hayal gücünü boyuna yatıştırmak, gururunu okşamak veya doyurmak lazımdı. Stoltz bir şey üzerinde durdu mu hemen ona bir yol bulup göstermesi olmazdı. Kuşkular, kuruntular, hayaller, kadere inanış Olga'nın hayatında yavaş yavaş silinmişti. Işıklı, alabildiğine geniş bir gelecek serilmişti. Berrak bir nehir gibi içine bakabiliyor, çakıllarını, akışını ve sağlam yatağını görebiliyordu. Arkada bıraktığı hayata sevinçle bakarak "Mutluyum," diyordu. Geleceği düşünürken de çocukluğundaki mutluluk düşlerini hatırlıyordu. İsviçre'de o durgun mavi gecede kurduğu hayaller şimdi hakikat olmuş, bir gölge gibi hayatına inivermişti. Kendi kendine böyle bir mutluluk benim payıma nasıl düştü diyordu. Düşünüyor ve bazen bu mutluluğun bir sonu olacağından korkuyordu. Yıllar geçti fakat yaşamaktan yorulmadılar. Sonunda sükun devri geldi. Heyecanlı çalkantılar geçti, hayatın iniş çıkışları onları şaşırtmaz oldu. Hepsine cesaretle, sabırla katlandılar ve yaşamaları hiç gevşemedi.